Ayrım 32. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 276. Başhekim örtbas edilen bu olaydan sonra gene bir arıza çıkmasın diye uğramayı adet edindiği salona girdiğinde, siyah kahküllerinin çevrelediği meleksi yüzü ve elinde kitabıyla diğer hastalardan belirgin biçimde ayrılan barış bakışla göz göze gelince yanına gitmeye mecbur kaldı. Başhekimi gören barış bakış ayağa kalkmış, yanını işaret ederek gelmesini istemişti. Başhekim biraz sohbet edip oyalamazsa barışın odasına geleceğini, bu kez 3-5 cümleyle oğlanın elinden kurtulamayacağını düşünerek yanına gidip oturdu. Barış'ın annesi Veda Alkan, az önce başhekimi cebinden aramış, buğulu iç gıcıklayıcı bir sesle tane tane konuşarak oğlunun durumunu sormuştu. Kadının sesini duyduğu an başhekimin zihninde o hafif çilli, unutulmaz, bronz dekolte belirmiş, birden gevşivermişti. Telefonda biraz hoşbeş ettiler. Kadın sözü oğlunun durumuna getirmeden önce, Avrupa'da dinmek bilmeyen yağmurlardan, işlerinin çokluğundan, şundan bundan bahsetti. Başhekimle samimi olduğu duygusu veren cümleler kurdu. Kadının kulağına narin bir kolda bir yığın altın bilezik şıngırdıyormuş gibi lezzetli gelen sesini dinledikçe başhekimin içi eridi. Ankara'nın seçkin çevrelerinin gözde şahsiyetine Barış'ın tedavide büyük ilerleme kaydettiğini söyledi ve gerine gerine müjdeyi verdi. Oğlumuzu istediğimiz zaman taburcu etmemiz mümkündü, ne zaman istersek alıp eve götürebilirdik. Umutluydu başhekim, Veda Hanım'ın da bu harika sonuçtan memnuniyet duyacağını sanıyor, kadından minnet ve teşekkür bekliyordu. Oysa Veda Hanım'ın duymak istediği şey bu değildi. Çok meşgul olduğunu, toplantılarının bitmek bilmediğini söyledi. Ama işleri nedeniyle oğluna ayıracak vaktinin olmadığını söylemesi de anneliğe sığmazdı. Dolayısıyla diplomasi yeteneğini kullandı. Başhekimin sözlerini bitirmesini beklemeden, daha da iç gıcıklayıcı bir ses tonuyla derin memnuniyetini bildirdi. Başhekim beye ne kadar teşekkür etse azdı. Oğlunun böylesine değerli bir bilim adamının gözetimi ve tedavisi altında bulunmasından nasıl da memnun ve mütehassıs olduğunu, ona, hastanesine ve bütün ekibine ne kadar güvendiğini, en şekerli, en mültefit kelimelerle anlatarak adamı şişirdikçe şişirdi. Oğlunun iyileşme yolunda olmasından büyük mutluluk duymuştu ama yurt dışı görevi daha 3 ay sürecekti. Taburcu edilmesi halinde barışı zapt edecek bir yakını yoktu. Bütün çabalar boşa gidebilir. Sevgili oğlu eskisinden de beter bir hale gelebilirdi. Gerçi başhekim ısrarlı olursa elbette oğlunun yanında olmayı tercih eder. Memleket için hayati önem taşıyan görevinden derhal istifa edip soluğu oğlunun yanında alırdı. Ama sevgili başhekim oğlunu taburcu edebileceklerinden emin miydi? Barış'ın 3 ay daha kalması halinde daha da ilerleme kaydedeceklerinden hiç kuşkusu yoktu. Söz veriyordu, ülkeye döner dönmez oğlunu almaya gelecekti. Bu arada kendisine gerçekten minnettardı. Ülkeye döndüğünde karşılıklı bir yemek yiyerek teşekkür etme fırsatı bulursa büyük memnuniyet duyacaktı. Yarım saatten fazla süren bu flörtöz konuşmadan sonra telefonu kapattığında, Barış'ın yatışı 3 ay uzamış, başhekim bronz dekoltenin vaat ettiği yemeği nerede yemelerinin doğru olacağını düşünmeye başlamıştı. Şehrin kalburüstü kesiminin uğrak yeri Sultan Restoran'da yemek katiyen doğru olmazdı. Veda Alkan hanımefendi ile öğle yemeği bile yeseler ki akşam yemeğini tercih ederdi, bunu eşi Sevim Hanım'a da başkalarına da açıklaması mümkün değildi. Açıkladığını farz etse bile, Sultan Restoran'da çekici bir kadınla baş başa bir yemek yedikten sonra, şehirde anında yayılacak olan dedikodunun önünü alamazdı. En doğrusu hastaneye gelip yemeğe davet ettiğinde, kadına teşekkür ederek alacağım olsun demek, ardından bir bahaneyle Ankara'ya gitmekti. Sağlık Bakanlığı ile uydurulacak bir iş pekala vesile olabilirdi. Aslen Ankaralı olan eşi Sevim Hanım da muhakkak gelmek isterdi, hiçbir sakıncası yoktu. Birlikte giderler, karısını akrabalarına bırakır, ardından Veda Hanımefendinin ayağına giderek bizzat yemeğe davet ederdi. Veda Alkan'ın telefonda verdiği gazla salona giren başhekim, kendisine işaret eden Barış'ın yanına oturdu. Çocuğun elinde yine aynı kitap vardı. Bir Deli Değil'in defterleri. Yıllardır eline kitap almamış olan adam, çocuğun ne okuduğunu önemsememişti, sormak gereği de duymadı. Aksine hatları fazlasıyla annesini andıran bu yakışıklı çocukla karşılıklı çay içip annesinden söz etmek, o unutulmaz bronz dekolte hakkında biraz bilgi almak istedi. Ağız aramak gibi konularda tecrübesi yoktu, sağa sola bakındı. Sonra söze girmek için "Bir çay içelim mi beraber?" dedi. Barış Bakış ne hayır ne evet dedi, boş boş baktı. Ofli Durali henüz raporluydu. Yerine taksici Hademe Cumali bakıyordu. Başhekim fırsat buldukça kadın hastaları taciz etmekten zevk alan, ne iş verilse memnun olmayan, ikide bir yüksek sesle küfreden ama başhemşire Servinaz Ceviz'den de ödü kopan Cumali'den iki çay istedi. Cumali'nin acayip canı sıkıldı. Katın mutfağında tüp bitmiş, çay demlenmemişti. Gece boyunca yine bacanağının taksisinde çalıştığı, sabah doğruca işe geldiği için uykusuzluktan gözü dönmüş olan Hademe'nin canı iki kat aşağı inip çay getirmek istemedi, başhekimi duymazlıktan geldi. Hiç oralı olmadan gazete karıştıran Cumali'yi bir süre gözleriyle izleyen başhekim, "Cumali, sana söylüyorum, çay getir bize," diye tekrarladı. Cumali, sözleşmesinin bitince yenilenmeyeceğini bildiği bu hastaneden nefret ediyor, bir arıza çıksa da şuradan bir siktirip gitsem diye düşünüyordu. "Hah, fırsat çıktı," dedi içinden. Tam başhekime "tüp bitti, çay may yok," diye şarlayacaktı ki, bacanağının taksisini satmak için birileriyle görüştüğünü hatırladı. Çok kısa bir an içinde kafasına yığınla dert düşüştü. Dünya kadar borcu vardı, işsiz kalmanın hiç zamanı değildi, mecburen kalktı. İçinden "çayına da, sana da, hastanene de," diye söylenerek iki kat aşağı inip çayları getirdi. Servis yaparken sanki az önce duymazlıktan gelen o değilmiş gibi gevşekçe gülümsüyor, başhekimin gözünün içine bakıyordu. "Başka bir emriniz başhekimim," dedi bütün yalakalığıyla. Başhekim elinin tersiyle "git" der gibi bir işaret yapınca çok bozuldu. Öfkesi o kadar burnunun ucundaydı ki kendini tutmasa geçim derdini falan unutup koskoca başhekime ana avrat dümdüz gidecekti. Başhekim Barış'ın görenlerin içini eriten güzelliğine bakarken çocuğun uçak biletiyle yerlediği bluzunun dekoltesinden görünen bronz ve dolgun göğüslerin sahibi annesini başka kadınlara karşı pek de sık hissetmediği bir iştahla aklından geçiriyor ve kadınla baş başa olacaklarını ümit ettiği ve gerçekleşme ihtimali pek zayıf olan yemeğin hayalini kuruyordu ki Sevim Hanım'ı bugüne kadar hiç aldatmadığını hatırladı. Karısını çok sevdiğinden veya sadakat meraklısı olduğundan değil, evlilik hayatıyla birlikte temizlik tutkusu da giderek arttığından ve seks için zahmete girmeye üşendiğinden yapmamıştı bunu hiç. Çekici kadınlara bakmaktan, onları çıplak hayal etmekten hoşlanıyordu aslında. Ama karısını aldatma zahmetine girmeye değecek kadar temiz ve çekici bir kadın karşısına çıkmamıştı. Bir keresinde kahta devlet hastanesinden tayin olup gelen zerrin hemşire ile bir macera yaşamayı aklından geçirmişti. Kadın öyle ahım şahım güzel değildi, aksine bacakları çarpıktı, kambur yürüyordu. Ama açık saçık fıkralar anlatmaya, küfürlü konuşmaya bayılıyordu. Bu da başhekimin gözünde kadına inanılmaz bir çekicilik kazandırıyordu. Zerrin hemşire haddini aşıp da bu fıkraları başhekimin yüzüne karşı anlatmıyordu elbette. Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken geniş bir açık saçık fıkra dağarcığı edinen ama meslek sahibi olduktan sonra edepli çevrelere girdikçe tümünü unutan Demir Bey birkaç kez kulak misafiri olmuş ve gençlik günlerini hatırlayarak neşelenmişti. Bu müstehcen fıkralar ve sözler fena halde tahrik etti adamı. Utanmaz bir yeni yetme gibi Zerrin hemşirenin peşinde dolanmaya başladı. Ama bir gün odasında dosya ararlarken yakın temasta bulunmak durumunda kaldıkları sırada, kadının teninin dolapta beklemiş beyaz peynir gibi koktuğunu fark edince Zerrin hemşireden de seksten de tiksindi. Öyle tiksinmişti ki uzun bir süre burnundan ekşi peynir kokusu gitmedi. Oysa burnunu işgal eden kokunun nedeni Zerrin hemşirenin teni değil, karısını aldatması halinde yaşayacağı suçluluk duygusuydu. Bilinç dışı başhekimin karısını aldatma eğilimini sezince hemen barikat kurmuş, kadının başkalarına çok çekici gelen teni bir kokuyorken adama 10 kokuyor gibi gelmişti. Barış'ın yanında otururken Veda Hanım'ın bronz hafif çilli dekoltesi gözlerinin önüne gelince heyecanlandı. Sanki az sonra kadınla yatağa girecekmiş gibi eli ayağına karıştı. Ama Barış'ın su yeşili derin gözlerine bakarken birdenbire aydı. Abuk sabuk imkansız hayaller kurduğunu anladı. Bu çetin ceviz kadınla yatabileceğini düşünmeye nasıl cüret edebiliyordu ki? Kadın oğlunu biraz daha hastanede tutabilmek için resmen zaafından yararlanıyordu. Kadının hastaneye geldiği gün hayranlıkla izlediği vücut dili birden kafasını meşgul etmeye başladı. Başhekim o gün karizmasını diri tutmaya çalışmış ama Ankara'daki seçkin çevresinin yanı sıra cinsel cazibe denen o müthiş gücü kullanmayı da gayet iyi bildiği her halinden belli olan Veda Hanım'ın karşısında karizma falan kalmamıştı. Kadın adamı buldozer gibi ezip geçmiş, aşağılamıştı aslında. İşin ilginç yanı, başhekim o gün bundan hiç de rahatsızlık duymamış, kadınla yaptıkları kısa ama etkili konuşmadan sanki yatmışlar gibi zevk almıştı. Ama şimdi müthiş rahatsızdı. Bilinçaltı yine takır takır işlemeye başlamış, unuttuğu şeyleri hatırlamak için harekete geçmişti. Bu meleksi çocuğun annesi tarafından aşağılanmış olduğunu aylar sonra ve birdenbire anlamak başhekime çok dokundu. Eli ayağı titredi. O bilmem nerelerde baş uzmanım diye hava basan kadın, koskoca bir başhekimi öylesine önemsememişti ki, cinsel gücünü kullanmaya tenezzül bile etmemişti aslında. Dekoltesine bakmamak için kendini zorladığını kesinlikle fark ettiği halde, hareketlerinde en ufak bir duraksama, bir değişiklik olmamıştı. Oysa vücut dili konusunda çok kafa yorardı başhekim. Veda Alkan oğlunu hastaneye yatırmaya geldiği gün, "Sorun çıkarma, seni cinsel gücümle parmağımda oynatırım." demek isteseydi, dekoltesini çaktırmadan biraz daha açması gerekirdi. "Senden istediğim şey zaten görevin, bunun için cinsel gücümü kullanmama hiç lüzum yok." demek isteseydi, bluzunun yakalarını çekiştirir, doğal bir hareketle kapatırdı. Ama kadın ikisini de yapmamış, başhekimi erkeklik dışı, değersiz bir alanda tuttuğunu, hatta bir yere koymak gereği bile duymadığını göstermişti. Başhekim bunu şaşkınlık içinde, acıyla tespit ve itiraf etti. Bu kadarla kalmadı, hayatına girecek gibi olan ama girmeyen kadınları, ardından karısını düşündü. Seks ve aşk hayatına ilişkin bir yığın ana başlığı hızla ve üzüntüyle zihninden geçirirken Barış'ın sesiyle irkildi. Çocuk derin yeşil gözlerini başhekime dikmiş, o çok bildik ama cevapsız soruyu soruyordu. "Demir Bey, sizce Türkler neden denize sırtını döner?" Başhekimin Veda Alkan tarafından aşağılanmış olduğunu anlamasıyla sarsılan kafası bu soruyla iyice allak bullak oldu. Bu piçin anası beni çok fena aşağıladı diye üzülsün mü yoksa, "Ah evladım, ben de burada göreve başladığım ilk günden beri bunu kendime soruyorum mu?" desin bilemedi. Bir süre öylece boş boş bakıştılar. Kendini her soruya cevap vermeye mecbur zanneden başhekim tam "bunu bilen yok aslında" diye başlayıp bir şeyler geveleyecekti ki, cevabını beklemeyen Barış Bakış kalkıp gitti. Salonun kapısında Gülnazmiye görgün görünmüştü çünkü. Dudaklarını gül pembesine boyamış olan genç kızın her durumda kendini belli eden göğüsleri başhekimin gözlerini aldı Zihni Veda Alkan'ın lanet olası dekoltesinden Gül Nazmiye'nin iri göğüslerine sıçradı. Odasına giderken zihninden Veda Hanım'ın aşağılamasını silemeyen başhekimin karşısına sosyal hizmet uzmanı anoreksik Buse Göçer çıktı. Başhekimi arıyordu. Adam elinde olmaksızın anoreksik kızın göğüslerine baktı. Hasta olduğunu asla kabul etmeyen genç kızın yalnız göğüsleri değil bütün vücudu öyle korkunç bir haldeydi ki başhekim bronz dekoltenin aşağılamasını da, zaafından yararlanmasını da, Gül Nazmiye'nin göğüslerini de derhal unuttu. Gül Nazmiye, Barış'ı dörtlü koltuk hurdasının üstünde yaptıkları sohbetten beri sevgilisi olarak görüyor. Sanki annesiymiş gibi çorabından çikolatasına, terleyip üşütme endişesinden düzenli uyku uyumasına kadar her şeyiyle ilgilendiği genç adama bütün aşk işaretlerini verdiğini düşünüyordu. Oysa tahmin edebileceği gibi Barış Bakış kendisini sol eliyle aldattığını düşündüğü muhayyel karısının derdindeydi. O dakikalarda Avrupa Birliği'nin Strasbourg'daki merkez binasının yakınlarında çok şık bir restoranda uzun bir öğle yemeği yemekte olan annesinin bu genç kızı kendisini izleyip durumunu rapor etmesi için parayla tutmuş olduğundan fena halde kuşkulanıyordu. Kızın gösterdiği ilgi arttıkça Barış Bakış'ın da kuşkuları artmıştı. Açık vermemek için Gül Nazmiye'nin iç paralayan sevdalı ilgisine derhal ve ateşli karşılıklar veriyor, muhayyel karısından söz edecek, ağzından bir şey kaçıracak diye ödü kopuyordu. Gül Nazmiye'yi gül pembesine boyanmış dudakları ve artık utanıp saklamaya çalışmak yerine ilgi uyandırması için öne çıkardığı göğüsleriyle kapıda kendisine bakarken görünce kafası karışık başhekimi bırakıp kızın peşinden gitmiş, Gül Nazmiyecik de bunu Barış'ın aşkının büyüklüğüne yormuştu. Barış'la Gül Nazmiye yine hastanenin arkasındaki dörtlü koltuk hurdasının üstünde öpüşmeye yakın bir temas halinde mırıl mırıl konuşurlarken başhekim anoreksik sosyal hizmet uzmanını odasına almak ve dinlemek zorunda kalmıştı. Buse Göçer çevresinde Haza Hanımefendi diye bilinen emekli edebiyat öğretmeni Zarife Gülercan'ın durumunun kötüleştiğini anlatıyordu. Başhekimin durumla yakından ilgilenmesi gerekiyordu çünkü Zarife Hoca Hanım baba tarafından akrabasıydı. Ayrıca bu tatlı kadını çok da severdi. Doktor Alim Kahkeci, oğlunun ölümü üzerine başlayan gülme krizleri bir süre sonra kesilen ve aklı başına gelince benim bir şeyim yok ki niye buradayım diye sorup duran kadını bir kez daha muayene etmiş, krizinin geçici olduğuna hükmederek taburcu etmişti. Kadının yas nedeniyle ruhsal sorunlar yaşadığını düşünüyor, ilginç görünse de bu vaka üzerinde çalışmayı gerekli bulmuyordu. Gerçekten de evine dönen Zarife Hoca Hanım, bir iki gün tamamen normal bir hayat yaşamış, ancak tekrar sapıtmış, tedavi prosedürü gereği kendisini evinde ziyaret eden Buse Göçer'in yanında büyük bir rezalete neden olmuştu. Anoreksik kız çok heyecanlıydı, tanık olduğu olayı bir an önce anlatmak istiyordu. Haza Hanımefendi Hoca Hanım, geçmiş olsuna gelen bir komşu kadına herkesin içinde orospu demiş, donup kalan ev halkına bakarak önüne gelenle yatıp kalkıyor bu kaltak. Dijitürk takmaya gelen oğlanla kapının ağzında öpüşürken gördüm diye başlayıp giderek edepsizleşerek kadının kocasını kimlerle boynuzladığını anlattıktan sonra yine gülme krizine girmişti. Komşu kadın yalan, iftira diye ortalığı ayağa kaldırmış, ev halkı Zarife Hanım'ın hastalığını öne sürerek kadını teskin etmeye çalışmışlarsa da, apartmanda bir anda yayılan bu sözler, yarım saat içinde komşu kadının kocasının kulağına kadar ulaşmıştı. Zarife Hoca Hanım gerçekten de komşu kadını Dijitürk takmaya gelen oğlanla kapının ağzında öpüşürken görmüştü. Hatta çocuk sağa sola bir göz atacakken bir adım geri çekilip kendini gizlemiş, oğlan da komşu kadının kapısından içeri dalıvermişti. Ama kadıncağızın hastalığı, başkalarının özel hayatlarıyla ilgilenmeyi ayıp sayan kafasını allak bullak etmiş, Zihnindeki tüm barikatlar yıkılmıştı. Çevresi tarafından çok sevilen kadın, kim hakkında ne düşünüyorsa açık açık, üstelik hiçbir küfürlü sözcüğü esirgemeden sayıp dökmeye başlamıştı. Koca geberteceğim diye bağırıp kıyameti koparıyor, kadın kapandığı odada ağlıyor. Hoca hanımın eşi, matematik öğretmeni Zeki Gülercan, kocayı teskin etmenin yolunu arıyordu. Anoreksik Buse başhekime Zeki Bey'in bir ricasını iletiyordu. Acaba hoca hanımın bu sözlerinin yalan olduğuna, hastalığı nedeniyle bunları uydurduğuna dair bir yazı, rapor, bir şey verilebilir miydi? Komşu kadının delirmiş kocası, hoca hanımın deli olduğunu ispat edin diye tutturmuştu ve kadın ispat edilemezse çevresini kendini öldürmekle tehdit ediyordu. 32. ayrımın sonu, sayfa 284.